Ayrım 11.
Sayfa 87. Yalçın Küçük hayretle diyor ki, bir kaynakta Çatalca'da hareket orduları savaş düzenini bulabildim. Burada Tümenkurmay Başkanı olarak Yüzbaşı Mustafa Kemal var. Sayfa 247. Bunun üzerine bir U dönüşü yapıp Mustafa Kemal'in Çatalca'ya kadar geldiğini kabul ediyor ama daha ileri gittiğine ihtimal vermiyor. Çatalca'da kaldığı anlaşılıyor. Sayfa 247. Fakat işe bakın, kitabını yaza dururken yeni bir kaynak daha keşfediyor. Rauf Orbay'ın 40 yıllık anıları. Rauf Orbay anılarında şöyle demektedir. Mustafa Kemal Paşa'yı ilk defa 1909 yılı Nisan'ında İstanbul'un o zaman Makriköy denilen Bakırköy Telgrafhanesi'nde görmüştüm. Erkan-ı Harbiye kol ağası yani kurmay ön yüzbaşı rütbesindeydi. Hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın emirlerini yazdırıyordu. Telgraf müdürünün koltuğunda Mahmut Şevket Paşa oturuyordu. Sayfa 302. Dipnot. Yalçın Küçük Rauf Orbay'ın anılarının devamını vermiyor. Oysa Orbay diyor ki Mustafa Kemal ile hareket ordusu İstanbul'u işgal ile isyan bastırıldıktan sonraki günlerde Mahmut Şevket Paşa'nın karargahında rast geldikçe görüşürdüm. Yakın tarih 2. cilt sayfa 304. Mahmut Şevket Paşa'nın karargahı Harbiye nezaretindedir. Kazım Karabekir İttihat ve Terakki Cemiyeti sayfa 456. Yalçın Küçük bunun üzerine şöyle yazıyor. Bakırköy'e kadar geldiği anlaşılıyor. Sayfa 302. Dipnot. Sayfalar arasındaki büyük farklara bakıp da aradaki sayfaları dikkate almadığımı sanmayın sakın. Çünkü Yalçın Küçük daldan dala atlıyor, bir sıralama ve sınıflama yapmadan yazıyor. Böyle arabesk bir üslubu var. Vahidettinciler zaten böyle ama akademik kariyerden gelen birinden daha sağlıklı bir yaklaşım içinde olması beklenirdi. Ve bu konudaki bilimsel dansına dördüncü iddiasına kadar kısa bir ara veriyor, dördüncü iddiası dolayısıyla bu konuya yeniden döneceğiz. 3-2 Yalçın Küçük, Mustafa Kemal Hareket Ordusu Komutanı değildir diye yazıyor. Sayfa 255. Zaten böyle bir iddiada bulunan yok. Kendi ileri sürüyor, kendi karşı çıkıyor. 3-3 Yalçın Küçük'ün bir başka iddiası da Mustafa Kemal'in Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olmadığı. Diyor ki Hareket Ordusu eninde sonunda bir ihtilalci yürüyüşüdür. Kemal'in ise bu tür hareketlenmelerle bir ilgisi görülmüyor. Daha çok bir kariyer subayı. Hareket ordusu düzensiz, karışık bir anlamda gerçekten derme çatma bir kuvvet olduğu için gerçek kurmay başkanının olup olmadığı ve varsa kimliği üzerine karar vermek pek kolay görünmüyor. Kesin olan bunun Mustafa Kemal olmadığıdır. Sayfa 56. Ve şu sonuca varıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın hareket ordusu kurmay başkanlığı çok sonraki yıllarda Kemal Paşa yeni yönetimin başı olarak durumu sağlama alınca Kemal Paşa'yı süslemek için icat edilmiş bir bilgidir. Sayfa 247. Ama 200 sayfa sonra şöyle yazıyor. Bir kaynakla Çatalca'da hareket orduları savaş düzenini bulabildim. Burada Tümenkurmay Başkanı olarak Yüzbaşı Mustafa Kemal var. Redif Tümeni Komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'nın kurmay başkanı olduğu anlaşılıyor. Sayfa 247. Kendi de daha önce gerçeği az çok yansıtmış ama farkında bile değil. Şöyle yazıyordu. 31 Mart gerici asker başkaldırısı Selanik'te duyulunca bir kuvvet gönderilmesi düşünülmüştür. Redif kuvvetleri, 11. Redif Tümeni, komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa bu ilk oluşturulan gücün, yani 1. Karba Tümeni'nin başına geçiyor. Mustafa Kemal de bunun erkanı harp subayı ya da kurmay başkanıdır. Sayfa 36. Kurmay başkanıdır ve bu göreve 13 Ocak 1909'da atanmıştır. Dipnot, H. Bayur, Hayatı ve Eseri sayfa 34. Ama Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmediği düşüncesine saplanıp kaldığı ve olayı pek az incelediği için gerisini bir türlü çözememiş. Oysa gerçek çok açık ve basit. Mahmut Şevket Paşa Selanik'ten gelip de komutayı devralıncaya kadar Çatalca'da toplanıp Bakırköy'e ilerleyen birliklerin komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'dır. Dipnot. Çatalca'ya gönüllüler ve çetelerden başka Edirne'deki 2. ordudan komutan Şevket Turgut Paşa ve kurmay başkanı Kazım Karabekir olan 2. bir karma tümen daha gelecektir. Mustafa Kemal de onun yani hareket ordusunun kurmay başkanıdır. Dipnot. Mustafa Kemal şöyle anlatıyor. Hareket ordusu adını ben buldum. O zaman bunun manasını kimse anlamamıştı. Mesele şundan ibaretti. İstanbul'a hitaben bir beyanname yazmak lazım geldi. Sonra sefirlere, elçilere ikinci bir beyanname yazdık. Ne imza konulması münasip olacağını düşündük. Bazı arkadaşlar hürriyet ordusu dediler. Halbuki bütün ordu hürriyet ordusu durumundaydı. Hareket halindeki kuvvetlerin durumunu göstermek için hürriyet ordusunun operasyon kuvvetleri denildi. Ben bu operasyon kelimesinin Türkçe'ye tercümesini düşünerek hareket ordusu dedim. Ahmet Emin Yalman 2. cilt sayfa 259. Mustafa Kemal sözünü ettiği bazı arkadaşların Albay Hasan İzzet, Yüzbaşı Selahattin, Yüzbaşı Cemal olduğu anlaşılıyor. Bakınız Celal Bayar 2. cilt sayfa 625-629'daki rapor ve Sina Akşin adı geçen eser sayfa 161. Bu yüzden de 19 Nisan 1909 günü Hareket Ordusu adına yayımlanan ilk bildiride Hüseyin Hüsnü Paşa'nın imzasını taşımaktadır. Dipnot. Bildirinin tam metni Celal Bayar 2. cilt sayfa 583'te. Bildiri Mustafa Kemal tarafından hazırlanmıştır. Kendi el yazısıyla olan taslak Atatürk arşivinden seçmeler 3'te var. Ordu komutanı Mahmut Şevket Paşa ancak 22 Nisan 1909'da gelecek ve Hareket Ordusu'nun komutasını üstlenecektir. Rauf Bey'in anılarından Mustafa Kemal'in İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa'nın karargahında çalıştığı da anlaşılıyor. Dipnot. Ama artık kurmay başkanı değildir. Hareket Ordusu İstanbul'a girince kurmay başkanlığına Ali Rıza Paşa getirilecektir. Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti sayfa 456. Yani Bakırköy'de kalmamış, İstanbul'a da gelmiştir. Mustafa Kemal 20 Mayıs'ta Selanik'e döner. Dipnot. U. Koçatürk, K.A. Günlüğü sayfa 10. Konuyla ilgili bazı kitaplar, İttihat ve Terakki Katibi Umumisi M. Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü sayfa 67. Profesör Doktor Sina Akşin, Şeriatçı Bir Ayaklanma, 31 Mart olayı sayfa 66. Doğan Avcıoğlu, 31 Mart'ta Yabancı Parmağı. E.J. Zürher, Milli Mücadelede İttihatçılık sayfa 98. F. Belen, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 104. Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 1. cilt 2. kısım. Uğur Mumcu, Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 19. Kazım Özarp, Atatürk'le Anılar sayfa 3 ve diğerleri. Gerçek de bu, resmi tarihin yazdığı da bu. Kurmay Başkanlığı görevinin Yalçın Küçük'ün iddia ettiği gibi tanıklar hayattan ve ortadan çekilince, çok sonradan icat edilmiş olmadığını da Mustafa Kemal'in bütün tanıklar sağ ve ortadayken, 10 Ocak 1922 günlü Vakit Gazetesi'nde yayımlanan açıklaması kanıtlamaktadır. Mustafa Kemal bu açıklamasında Yalçın Küçük'ün adım adım ve inmeye inmeye kabul etmek zorunda kaldığı gerçeği kısaca belirtmektedir. 31 Mart vakası oldu. Bu vaka üzerine Makedonya'dan giden kıtaların ve ilk devirde Edirne'de bunlara katılan kuvvetlerin kurmay başkanı olarak İstanbul'a geldim. Başlangıçta kumandan Hüsnü Paşa'ydı. Ahmet Emin Yalman adı geçen eser 2. cilt sayfa 258. 3-4 Yalçın Küçük'ün bu konudaki dördüncü iddiası da şu. Bütün tarihi kendi adına göre yazdırmasına karşı ne Kemal Paşa'dan ve ne de resmi tarih yazıcılarından çıkan Kemal'in İstanbul için savaşına dair bir iddiada bulunmuyor. Sayfa 56. Kendi de bir kurmay başkanının elde tüfek doğrudan savaşa katılmasının söz konusu olmayacağını kabul ediyor ve kurmay görevi karargahta yapılır diye yazıyor ama yine de ve ille kerhem bulunduğu gönüllü ordu İstanbul için sokak savaşı yaparken Mustafa Kemal'in Çatalca'da kaldığını ileri sürüyor. Sayfa 247. Dipnot. Kerhen istemeden zorla demektir. Mustafa Kemal istemeden görev almışmış. Bu iddiasının bir dayanağı var mı? Var tabii, kendi kutsal saplantıları. Yoksa bütün tezleri iflas edecek. Zehi tasavvuru batıl, zehi hayali muhal. Dipnot, bu ne güzel fos istek, bu ne güzel boş hayal. Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Dairesi, ATASE, 1994 yılında yani Türkiye üzerine tezlerin 5. cildinin yayımından bir yıl önce Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler dizisinin 3.sünü yayımladı. İçinde Mustafa Kemal Paşa'nın 1909 yılına ait 10 sayılı özel not defterinin hem aslı hem de yeni yazıya çevrimi var. 47-74. sayfalar. Yalçın Küçük, Çankaya arşivleri açıldığı takdirde tarihin alt üst olacağından kuşku doymuyorum diye yazıyordu. Sayfa 256. Mustafa Kemal Paşa'nın bu özel not defteri resmi tarihi değil ama Yalçın Küçük'ün kendine göre yazmaya yeltendiği özel tarihi alt üst ediyor. Çünkü Mustafa Kemal'in hareket ordusu ile İstanbul'a girdiğini ve askeri düzenlemelere etkin olarak katıldığını belgeliyor. Çünkü defterde hareket ordusunun İstanbul'da aldığı askeri önlemlerle ilgili birçok notlar, sayılar, adlar, bilgiler, emir taslakları bulunmaktadır. Yalçın Küçük'ün doğru olmadığını kanıtladığını iddia ettiği ikinci yurttaşlık bilgisi de buydu ama bu konudaki iddiası da doğru çıkmadı. Üçüncü iddiası Çanakkale'de Mustafa Kemal'in önemli bir rolü olmadığıdır. Bu konuyu Çanakkale paragrafında ele alacağım. 4. Balkan Savaşı 1913. Sıra Kağ Mısıroğlu'nda. Onun bu konudaki iddiasının kaynağı Doktor Rıza Nur'un malum ve mahut anıları. Rıza Nur'un yazdıklarını doğruları ile birlikte veriyorum. Balkan Harbi'nde son devrede Bulgar ordusu Tekirdağ'ında ve daha yukarılarda bulunuyordu. Doğrusu Tekirdağ'ın yukarılarında değil, Çatalca savunma hattının karşısında. Tarafımızdan Gelibolu Yarımadası'na bir ordu gönderilmişti. Doğrusu kol ordu. Dipnot. Kısaca mürettep kol ordu diye anılıyor. Tam adı Bahri Sefit, Akdeniz, Boğazı Kuvayi Mürettebesi. Daha sonra Bolayır kol ordusu adını alacaktır. Askeri yönüyle Atatürk sayfa 19. İ. U. Demir, Atatürk'ün yaşamı sayfa 27. Bunun erkanı harbi kurmayı Ali Fethi Okyar ile Mustafa Kemal'di. Doğrusu Binbaşı Ali Fethi Kolordu Kurmay Başkanı'dır. Binbaşı Mustafa Kemal ise Harekat Şubesi Müdürü. Enver'in Enver Paşa tertibi üzere aynı zamanda bunlar da Bulgarlara hücum edecekler. Bulgar tümenlerini mahvedeceklerdi. Tertip yapıldı fakat Enver'in hücumunu beklemeden Mustafa Kemal Bulgarlara hücum etti ve perişan olup kaçtı. Doğrusu plan Enver tarafından değil başkomutanlıkça hazırlanmıştır. Plan kısaca şöyle. Hurşit Paşa komutasındaki 10. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Enver 8 Şubat günü Şarköy'e çıkarma yapacak ve Gelibolu'daki mürettep kolordu ile birlikte Bolayır karşısında bulunan Bulgar tümenine taarruz edilecek. Amaç Bulgar ordusunun geri çekilmesini sağlamak ve Edirne'yi kurtarmak. Mürettep Kolordu kararlaştırılan günde 8 Şubat 1913 iki tümeniyle yani Nizamiye tümeni ve 27. Şam tümeni taarruza geçer. Fakat 10. Kolordu çıkarma gemilerinin 4-5 saat gecikmesi yüzünden kararlaştırılan zamanda Şarköy'e çıkarma yapamaz. Patlayan fırtına da çıkarmayı zorlaştırır. Ertesi sabaha kadar ancak bir tümenin çıkarılması tamamlanabilir. Bu arada Mürettep Kolordu Bulgarların Marmara kıyısındaki kanadını geri atar ama sisli bir havada Bulgar mevzilerine giren 27. Şam tümeninin Arap askerleri savaşı bırakıp çapulculuğa kalkar. Bulgar ihtiyatlarının karşı taarruzu ile dağılara kaçmaya başlarlar. Bu düzensiz çekilme Şam tümeninin diğer birliklerine de yayılır. 10. Kolordu da zamanında yetişip taarruza geçemeyince Nizamiye tümeninde geriye alınır. Başkomutan V.A. İzzet Paşa 10. Kolordu'nun karaya çıkan tümeninin de geri çekilmesini emreder. Hareketten bir sonuç alınmaz. Olay bu. Dipnot. Bu konuda 228 sayfalık yüzlerce belgeye dayalı ayrıntılı bir inceleme var. Kurmay Yarbay Hüsnü Ersu 1912-13 Balkan Harbi'nde Şarköy çıkarması ve Bolayır Muharebesi. 109 sayılı askeri mecmuanın tarihi 2 Haziran 1938. Ayrıca Fahri Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 164 ve diğerleri. Mahmut Şevket Paşa'nın günlük not defteri Hayat Dergisi 3. sayı 1965. Bir kolorduyu harekat şubesi müdürünün hücum ettirdiğini ileri sürmek Rıza Nur'a yakışır bir zırva. Bu kolordunun komutanı komutayı harekat şubesi müdürü binbaşı Mustafa Kemal'e bırakmış, kurmay başkanıyla kahvede tavla mı oynuyordu? Artık Bulgarların Gelibolu Yarımadası'na girmesinden korkulup Enver'in kuvveti de oraya gönderildi. Doğrusu başkomutan Bulgarların ilerlemesinden değil Gelibolu'ya yapılacak bir Yunan çıkarmasından çekinmiştir. Dipnot. Fahri Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 164. Mustafa Kemal'in bu hıyaneti yapmasının sebebi Enver'in şeref kazanmaması bu şerefi kendisinin almasıdır. Ne fecidir bizde böyle hıyanetler cezasız kalır. Rıza Nur'un anıları 2. cilt sayfa 407. Doktor Rıza Nur'un başından sonuna kadar içinde yaşadığı Kurtuluş Savaşı hakkında verdiği basit bilgilerin bile ne kadar yanlış ve uydurma olduğunu Doktor Rıza Nur dosyası adlı kitabımda ayrıntılı olarak açıklamıştım. Üstelik Rıza Nur Balkan Savaşı'nın bu bölümü sırasında yurt dışındadır. 2. cilt sayfa 407 ve ancak 5 yıl sonra 1918'de dönecektir. 5 yıl sonra yarım yamalak öğrenebildiği bazı olayları ruh dengesinin iyice bozuldu 1927'de yani olaydan 14 yıl sonra yazarken iyice birbirine karıştırıp çarpıtmış. Mustafa Kemal aleyhinde ya K. Mısıroğlu hemen bu bilgiden yararlanıp yanlışları derinleştirerek şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Balkan Harbi gibi erken bir devrede Şarköy çıkarması sırasında uğradığı bozgun ve sebep olduğu büyük kayıp 22 bin kişi yüzünden başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa tarafından Sofya'ya sürgün edilmiştir. Hilafet sayfa 142. Dipnot. Abdurrahman Dilipak da diyor ki Mustafa Kemal Sofya'dayken burada kendisine bir de Fransız sevgili bulmuştu. Gelişmeleri sık sık Madame Corinne'e yazıyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 16. Birkaç satır aşağıda da Madame Corinne'in İtalyan olduğunu İstanbul'da yaşadığını yazıyor. Bu bir şey değil, Dilipak'ın asıl yanlışlarını ve emsalsiz incilerini ileride göreceğiz. Hangi yanlışı düzeltmeli? Bir kolordunun yenilgisi harekat şubesi müdürüne yüklenilir mi? O kolordunun komutanı, kurmay başkanı, tümenlerin komutanları yok mu? İnsan bir iddiada bulunur ama hiç olmazsa enini boyuna dek düşünür. Böyle kesin konuşabilmek için olayı biraz olsun inceler. 1. Zayiat, K. Mısıroğlu'nun yazdığı gibi 22 bin kişi değil 2679 kişidir. Şehit 15 subay 867 er, yaralı 41 subay 1801 er, kayıp 55 er, toplam 2679. Dipnot, Kurmay Yarbay Hüsnü Ersu sayfa 143. 2. Mürettep kolordu ile 10. kolordu yetkililer arasında gerçekten tartışma çıkmış, olay başkomutana hatta sadrazama kadar yansımış, Enver ile Mustafa Kemal'in arasındaki soğukluk daha da artmıştır ama Mustafa Kemal Sofya'ya sürgün edilmez, tersine 1. Mürettep kolordunun kurmay başkanlığına getirilir. Dipnot: Erigyan Zürher, sayfa 108, askeri yönüyle Atatürk, sayfa 20. Mahmut Şevket Paşa'nın günlük not defteri, Hayat Dergisi 3, 1965. Murat Sertoğlu, Mustafa Kemal'den Mahmut Şevket Paşa'ya mektup, 5-3-1986 Cumhuriyet Gazetesi. 22-7-1913'ten itibaren 1. Mürettep Kolordu Komutanlığı'na da vekalet edecektir. Dipnot: C. Erikan, Komutan Atatürk, sayfa 108, İsmet Görgülü, 10 yıllık harbin kadrosu, sayfa 35. 3. Mustafa Kemal'in Sofya Ateşe Militerliğine atanması söz konusu olaydan 6 ay sonra 27 Ekim 1913'tedir. Dipnot: Zürher, Mustafa Kemal'in Ateşe Militerliği, Fethi Okyer ve Cemal'in Büyük Cemal Paşa israrıyla kabul ettiğini yazıyor, sayfa 113. Kazım Özal, Fethi Bey'in teklifiyle diyor, Atatürk'le Anılar, sayfa 8. Fethi Tevetoğlu ise İttihat ve Terakki Kongresi'ne yaptığı ve dernek yöneticilerinin görüşlerine ters düşen konuşması yüzünden Sofya Ateşe Militerliği'ne atanarak uzaklaştırıldığını ileri sürüyor. Atatürk ve İttihat ve Terakki, sayfa 618, AAM'de sayı 15. Enver de bu olaydan ancak 9 ay sonra Ocak 1914'te Harbiye Nazırı ve Paşa olacaktır. Başkomutan vekilliği ise savaşa girdikten sonradır. Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 81. Kısacası bu alternatif tarih yazarının iddiaları iki anlamıyla da tarihe uymuyor. Ama Mısıroğlu bu iddialarını Lozan adlı kitabının 1. cildinin 148-151. Sayfalarında genişleterek tekrar ediyor. Kolordu Kurmay Başkanı Binbaşı Ali Fethi'nin başarısızlığın sebeplerini açıklayan broşüründe derin askeri bilgisiyle gösterdiği sebepler askeri ve mantıki bakımdan tatminkar, doyurucu değildir diye eleştiriyor ve şu cümleyi ekliyor: Doktor Rıza Nur Bolayır kolordusunun bozgununun Mustafa Kemal ve Fethi Beylerin Edirne'nin geri alınması şerefini Enver Paşa'ya kaptırmamak gayesinden doğmuş dehşetli bir bozgun olduğunu kaydetmektedir. Sayfa 151. İddiasını Rıza Nur'a dayandıran bir yazarın haklı çıkması mümkün mü? Edirne için bir yarış vardır ama o da Bolayır olayından 5,5 ay sonra 22 Temmuz 1913'tedir. Bu yarışın ayrıntısını 2. Mürettep Kolordu Komutanlığı Emir Subayı İ. Hakkı Oktay'ın anılarından izleyelim. Dipnot: İşin komik yanı, İ. Hakkı Oktay'ın anılarını Kaan Mısıroğlu yayımlamıştır. Ama ön sözünde gördüklerini bir objektif sadakatiyle tespit ve ifade etmiştir diye övdüğü yazarın kitabını okumadığı anlaşılıyor. Edirne'yi Bulgarlardan geri almak gayesiyle harekete geçti. Kolordu bu ileri harekatında ciddi bir Bulgar mukavemetiyle karşılaşmadı. Kaçan Bulgarları kovalamaktaydık. Ara sıra ufak tefek artçı çatışmalar oluyordu ama önemli bir savaş da vermiyorduk. Kahraman Edirne'yi Bulgar pençesinden kurtarmak, bu gazi şehri yeniden fethetmek şeref ve neşesi içinde uçuyorduk. Kolordu Edirne'ye 10 kilometre yaklaşmıştı ki arkamızdan tozu dumana katarak yaklaşan bir otomobil içinde bulunan Hürriyet kahramanı Enver Bey yanımızdan hışımla geçti ve Edirne istikametinde uzaklaştı. Bu surette Edirne Fatih unvanını kazanmış oldu. Halbuki Edirne'ye yaklaşıncaya kadar Bulgar kuvvetlerini kovalayan, dümdar yani artçı savaşlarını veren bizim kolorduydu. Enver Bey o sırada başka bir kolordunun, doğrusu sol kanat ordusu, kurmay başkanı bulunuyordu. Fakat fırsatı kaçırmak istememiş, Edirne'yi geri alma şerefini başkalarına mal etmeyi hazmedememiş, arkamızdan bir otomobile atlayıp biz Edirne'ye 10 kilometre yaklaşmış olduğumuz bir sırada, bizim kolorduyu geride bırakarak Edirne'ye giren ilk komutan sıfatıyla Edirne'nin Fuzuli Fatihi olmak hevesine kapılmıştı. Yan yadan Ankara'ya, sayfa 190. Kısacası Rıza Nur bir balon uçurmuş, Kağ Mısıroğlu da havada kapıp biraz daha şişirmiş. Çünkü amaç Mustafa Kemal'in asker yanını da örselemek ama bu yetmez ki. Çanakkale'deki ve Kurtuluş Savaşı'daki rolünü de küçültmek gerek. Buna çalıştıklarını da sırasıyla göreceğiz. 5. Çanakkale Savaşı 1915. 5-1. Savaşın çok kısa bir özeti. Bu konudaki değişik iddiaları görmeden önce Çanakkale Savaşı'nın çok kısa bir özetini vermek istiyorum. 27-9-1914 Çanakkale Boğazı bütün gemilere kapatılır. 29-10-1914 Amiral Suşon komutasındaki Osmanlı filosu Odessa ve Sivastopol'u bombardıman eder. 1-11-1914 Rus ordusu Doğu Beyazıt sınırını geçer, İngiliz birlikleri Basra körfezine çıkar. 3-11-1914 İngiliz-Fransız birleşik filosu Çanakkale Boğazı giriş tahkimatını bombardıman eder. 25-11-1914, Churchill Savaş Komitesi'ne Çanakkale Boğazı'na taarruz edilmesini önerir. 11-1-1915, Amiral Card'ın Deniz Bakanlığı'na Çanakkale'ye taarruz için hazırlanan planı sunar. 28-1-1915, Savaş Komitesi Çanakkale Boğazı'nın donanmayla zorlanmasına karar verir. 19-2-17-3-1915, Birleşik Filo Çanakkale Boğazı girişindeki ve orta kesimdeki tabyaları koronuklu sabit bataryalar tahribe çalışır. Bu süre içinde Boğazı ve Bolayır'ı 14'ü gündüz 21'i gece olmak üzere bombalayacaktır. Girişteki tabyaları susturulur. Mayın arama ve tarama etkinliği kesintisiz sürdürülür. Ruslar da İstanbul Boğazı'na çıkarma için hazırlık yaparlar. İngiliz kara birlikleri Mondros Adası'na toplanmaya başlar. Birleşik Filo Komutanlığı'na Amiral de Robeck, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı'na Orgeneral Ian Hamilton atanır. Her şey umut verici görünmektedir. 18 Mart günü Boğaz'ın donanma ile zorlanmasına karar verilir. Ama Nusret mayın gemisi 17-18 Mart gecesi karanlık liman ile Morto limanı önüne gizlice 30 kadar mayın bırakacak ve düşman karakol gemilerine ve mayın tarayıcılara görünmeden geri dönecektir. 18 Mart 1915 Deniz Savaşı. Sabah savaş planına göre 3 sıra olarak dizilmiş gemiler, 15 İngiliz, 4 Fransız zırhlısı, 3 kruvazör, birçok yardımcı savaş gemisi, torpido bot ve mayın arama tarama gemisi. Çanakkale Boğazı'nı zorlayıp Marmara'ya geçmek üzere ilerlemeye başlarlar. 7 saat sonra Birleşik Filo geri çekilir. Çünkü Boğaz'ın mayınlardan temizlenmiş olduğunu sanan 16 savaş gemisinden 3'ü Nusret'in bıraktığı mayınlara çarparak batmış, 3'ü topçu ateşi ve mayın dolayısıyla ağır yara almış, 3 torpido botta sulara gömülmüş, kuvvetinin 3'te 1'ini yitirmiştir. Tarafların insan kayıpları Türk tarafı 97 şehit ve yaralı, İngiliz ve Fransızlar 800 ölü. Dipnot: Çanakkale Cephesi 1. Kitap sayfa 211. 3 Kasım 1914-18 Mart 1915 arası toplam zayiatımız ise 21 şehit ve 4 yaralı subay, 158 şehit, 197 yaralı ve 1 kayıp er. Sayfa 276. 24 Mart 1915 Çanakkale'nin savunulması için 5. Türk Ordusu kurulur ve Mareşal Limon Van Sanders 5. Ordu Komutanlığı'na atanır. 27 Mart 1915 İngiliz Savaş Komitesi Çanakkale'nin aşılması için deniz ve kara kuvvetlerinin birlikte hareket etmelerine karar verir. 28-3-24-4-1915